Ayrım 22. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 200. Ek bölüm. Spreyin hatları ve yelken planı. Bilindiği kadarıyla kökeni. Spreyin ölçüleri. Kendi kendine gidebilme yeteneği. Yelken planı ve dümen mekanizması. Emsalsiz bir başarı. Geleceğin navigatörlerini teşvik amacıyla son bir söz. Muhteşem deneyimleri olan denizcilere karşı duyduğum çekimserlikten dolayı Century Magazine'de dizi olarak yayınlanması için hazırladığım önceki bölümlerde spreyin yapımıyla ilgili ince detaylara girmekten ve de seyir esnasında uyguladığım ilkel yöntemleri yazmaktan kaçındım. Yatçılık konusunda herhangi bir deneyimim olmadığından limanlarımızda ve kıyılardaki gösterişli teknelerin spreyin yaptıklarını ya da daha fazlasını yapamadığından, mesela dümeni bağlı halde rota tutamayacağından habersizdim. Gerçi başka hiçbir teknenin bu şekilde dünya etrafında seyretmediğinin farkındaydım. Ama ne var ki diğer teknelerin buna yapamadığından ya da diğer denizcilerin belli armalı teknelerle bu şekilde dilediğince uzaklara gitmediğinden dem vurmak da içimden gelmemişti. Bu nedenle bir uzmanın kalkıp da bunun yapılamayacağına dair kesin iddialarda bulunmasına çok güldüm. Yola çıktığımızda sprey dediklerine göre yaklaşık 100 yıl önce Delaware kıyılarında istiridye avcılığı yapmış. Aynı ismi taşıyan bir sloop'un orijinali üzerine inşa edilmiş tamamen yeni bir tekneydi. İlk olarak nerede yapıldığına dair gümrük binasında herhangi bir kayıt yoktu. Bir süre Connecticut, Newark'ta, daha sonra ise New Bedford'da birilerine ait olmuş. Kaptan Eben Pierce onu bana sunduğunda ise doğal yaşamının sonuna gelmiş, Fairhaven'daki bir tarlada destekli halde duruyordu. Hatları Kuzey Denizi balıkçılarına ait olmalıydı. Her bir kalasını, her bir tahtasını tek tek yeniden döşediğimde, bordasına ortadan 12 inç, yani 30 santimetre, burundan 18 inç, yani 46 santimetre ve kıçtan 14 inç, yani 35 santimetre ekleyerek profilini genişlettim. Böylece bana göre çok daha iyi bir okyanus teknesi oldu. Birinci bölümde ayrıntılarıyla verdiğim spreyin yeniden inşasının hikayesini burada tekrarlayacak değilim. Sadece bitmiş haliyle ebatlarını vereceğim. Toplam boyu 36 feet 9 inç, yani 11.19 metre, eni 14 feet 2 inç, yani 4.31 metre, su çekimi 4 feet 2 inç, yani 1 metre 27 santim, ağırlığı ise 9 ton net, 12.710 ton brüt idi. Denizcilik hayatımın çoğunu gemilerde ve barakalarda geçtiğinden, spreyin hatlarını gerçekten sınırlı olan ufak yelkenli deneyimimin izin vereceği ifadelerle sunmaktan memnuniyet duyarım. Bu ölçüleri tam anlamıyla doğru olarak verebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı. Spray Park City Yacht Club gözetiminde New York'tan Connecticut Bridgeport'a götürüldü, orada karaya çekildi ve tatmin edici bir sonuç elde etmek amacıyla her bir açıdan dikkatlice ölçüsü alındı. Kaptan Robbins modelini çizdi. Denizin zambaklarında keyif yapan genç denizcilerimiz tabii ki benim tekneme pek olumlu bakmayacaktır. Ben kendi görüşüme sadık kalırken onlar da istediklerini düşünmekte serbestler. Ne var ki fırtınalı denizlerde son derece avantajlı olduğu kanıtlanan kısa pupa ve pruva kesimine bir laf edemezler. Spreyin güvertesindeki bazı şeyler teknenin ana hatlarını fazla etkilemeden biraz daha farklı bir şekilde düzenlenebilirdi. Mesela spreyde olduğu gibi dümenle kamera girişi arasında çok dar bir yer bırakan kıç taraftaki kamera bölmesinin teknenin orta kısmına konulmaması için hiçbir neden göremiyorum. Hatta bazıları kıç kesimini daha iyi bir hale getirmiş olabileceğimi dahi söyledi. O konuyu bilemeyeceğim. Sular onu son santimine kadar taşıyıp keskin bir şekilde ilerlemesine izin veriyor ve gereksiz oymalardan dolayı vakum oluşmuyordu. Sakin su denizcileri kıç tarafın uzantısı nerede der. Onlar hiçbir zaman Nor'easter, dipnot Amerika'nın doğu kıyılarında görülen şiddetli kuzeydoğu fırtınası eserken Gulf Stream'i geçmemiştir ve de her tür hava şartında en iyisinin ne olduğunu bilemezler. Hayatınız adına sakın ola ki okyanusa açılacak bir teknenin kıçına yelpaze kuyruk uzantısı yapmayın. Müstakbel teknesini incelemeye kalkışan bir denizci onu şöyle bir göz atışla yargılar. Ben de spreyi öyle yargıladım ve asla hayal kırıklığına uğramadım. Boston'dan Magellan Boğazı'na kadar yaptığı seyir boyunca suluğup armalı olan sprey çok değişik hava şartlarından geçti. Daha sonra adapte olduğu yağol arma ise sadece oldukça ağır olan ana yelkenin ebatını küçültmeye ve de rüzgara doğru dümen tutma yeteneğini arttırmaya yaradı. Rüzgar pupadan estiğinde mizana yelken hiç kullanılmadı. Devamlı olarak sarılı kaldı. Bombası genişçe açılmışken rüzgar 2 derece omuzluktan geldiğinde sprey en düzgün rotasını tuttu. Onu rotasında götürecek dümen yelpazesi açısını ya da dümen pozisyonunu bulmam hiçbir zaman çok uzun sürmedi. Bu pozisyonu bulduğum anda ise dümeni hemen o açıda bağladım. Bu şekilde ana yelken onu çekerken iskota halatı ile tam ortadan ya da ortanın birazcık bu yanına ya da öbür yanına doğru gerdirilmiş flok yelken onun yalpalamadan sabit gitmesini sağlıyordu. Eğer rüzgar daha da şiddetliyse ya da sağanaklı esiyorsa bazen kontra flok yelkeni de açıp civadraya takılı bir çubuğa bağlıyor, onu da teknenin orta hizasından çekilmiş iskotayla gerdiriyordum ki bu en şiddetli fırtınada dahi yapılacak en güvenli şeydi. Gize bağlı mayna halatının da sağlam olması gerekliydi. Çünkü rüzgar şiddetlendiğinde ana yelkeni onsuz aşağı çekemezdim. Dümeni ne kadar döndürmem gerektiği rüzgarın yönüne ve şiddetine göre değişiyordu. Neyse ki bu açılar pratik sayesinde çabucak belirlendi. Kısaca söylemeliyim ki hafif rüzgarda tüm yelkenleri açıkken çok az ya da hemen hemen hiç orsaya kaçmadı. Rüzgar arttığında eğer aşağıdaysam güverteye çıkıyor, dümeni bir parmak aşağı ya da yukarı döndürüp yeniden bağlıyor ya da denizcilerin dediği gibi makara bülbülüne takıyor ve sonra daha önceden olduğu gibi kendi başına bırakıyordum. Her tür olasılıkla ilgili sorulabilecek tüm soruları yanıtlamak benim için büyük zevk olurdu ama bu durum kitabımın kapasitesini aşardı. Sadece şunu söyleyebilirim ki, insan en iyisini pratik yaparak öğreniyor. Bu da deneyimden sonra insanın sağduyusunu kullanması ve de yelkeni sevmesi sayesinde oluşuyor. İşçiliği azaltacak donanımlar mı? Hiç olmadı. Yelkenler elle çekildi, kandilisa halatları sıradan gemi makaralarından geçti, tabii ki iskotaların hepsi kıç tarafta bağlıydı. Kullandığım ırgat vinç şeklindeydi. Sanırım buna yengeç de diyorlar. 3 adet demirim vardı. Bunlar sırasıyla 40 pound yani 18 kilo, 100 pound yani 45 kilo ve 180 pound yani 81 kilo idi. Irgat ile 40 poundluk demir ve talimarın ucundaki dipnot geminin baş bodoslamasında suyu kesen kısmı, keman kafa ya da oyma orijinal spreye aitti. Çimento betondan oluşan safra güvenli bir şekilde sabitlenmişti. Omurgada demir veya kurşun ya da başka bir ağırlık yoktu. Bunun dışında kurallar gereği başka ölçü aldıysam da kaydetmemişim. Öylesine uzun bir seyirden sonra bile direğin, bumbanın ya da gizin uzunluğunu kafadan söylemem mümkün değildi. Denizde pratik yaparken kavradıklarımın dışında yelkenlerinin güç merkezinin tam olarak nerede olduğunu bilmiyordum ve de hiç umurumda değildi. İyi bir teknede matematiksel hesaplamalar yerli yerindedir ve spreyin de bunlardan aşağı kalır yanı yoktu. Kolayca dengesini buluyor ve yelkenleri kolayca doluyordu. Spreyin haftalar boyunca rüzgarın önünde gerçek rotayı tutturarak kendi kendine gittiğini söylediğimde eski ve yetenekli usta denizcilerin bazıları bana bunun nasıl mümkün olduğunu sordu. Bu beyefendilerden biri son derece saygıdeğer bir gemi kaptanı ve de dostum, yakın zamanda Boston'da geçen meşhur bir cinayet davasında bir geminin dümencisinin dümeni bırakıp kaptanın boğazını kesmesine fırsat verecek süre kadar kendi kendine rotasında gidemeyeceğine dair tanıklık yapmıştı. Normal şartlarda bu doğrudur. Ya da kaba sorta armalı gemilerde durumun her zaman için böyle olduğunu söylemek daha doğru olur. Ama ne var ki bu trajik dava sürerken Spray dünya etrafında nadir aralıklar hariç dümeninde hiç kimse olmaksızın yelken yapıyordu. Ama şunu da söylemeliyim ki bu durumun Boston'daki cinayet davası üzerinde herhangi bir etkisi olamazdı. Ne olursa olsun adalet bu azgın serserinin yakasını bırakmadı. Başka bir deyişle söyleyecek olursak, trajedinin geçtiği bu tarz armalı bir gemi için mahkemede ben de olsam denizcilik uzmanlarının verdiği aynı ifadeyi verirdim. Ama bir de Spray'in seyrine bakın. Thursday adasından Keel'in Kokos adalarına kadar olan 2700 millik mesafeyi 23 gün boyunca yaklaşık 1 saat hariç karadan karaya dümeninde kimse olmaksızın kendi kendine gitti. Dünya tarihinde başka hiçbir tekne hiçbir zaman benzeri şartlarda böylesi uzun ve sürekli bir seyir yapma başarısını göstermemiştir. Üstelik bu son derece keyifli bir yaz ortası seyriydi. Engin okyanusların üzerinde özgürce yelken yapmanın tadını bu deneyimi yaşamış olanlar hariç kimse bilemez. Gerçi dünya etrafında dolanma zevkinin doruğuna ulaşmak için ille de tek başına gitmek gerekmez. Ama bir defalığına ve de ilk kez olduğundan pek çok eğlenceli yanları oldu. Hükümet uzmanı ve de tuzlu su kaptanlarının en tuzlusu olan arkadaşım, dün Spray'in güvertesinde dikilirken Spray'i meşhur eden özelliklerden etkilendi. Ve büyük bir hevesle Cape Cod'daki çiftliğini satıp yeniden denize açılmaktan söz etti. Böyle bir seyre niyetli olan genç delikanlılara gidin derim. Denizin tehlikelerine ve de ne kadar zor olduğuna dair hikayelerin çoğu abartmalı. Şahsen ben zorlu Batı Okyanusu'nda sözüm ona zorlu gemilerde iyi bir eğitim aldım ve tüm o yıllar boyunca bir kere olsun kendi adımın dışında çağrıldığımı hatırlamıyorum. Bu tür anılar denizi bana daha çok sevdirdi. Ayrıca gerek gençlik yıllarımda, gerekse daha ileriki yıllarda bulunduğum gemilerdeki komutanların hiçbirinden tek bir fiske dahi görmediğimi de belirtmeliyim. Meleklerin arasında değildim. Kolayca kızabilen adamların arasında yaşıyordum. Ama benim arzum her nerede olursam olayım gemimdeki kumandanlarımı memnun etmekti ve de öyle yaptım. Tıpkı karada olduğu gibi denizde de tehlikeler var tabii ki. Ama Tanrı'nın insana verdiği zeka ve yetenek bunları minimuma indirmeye yeter. Ve tabii ki burada yine denizleri aşacak güçte yeteneklice tasarlanmış bir tekne söz konusu. Denizler en ihtişamlı havasına büründüğünde doğanın gücüyle yüz yüze gelmenin hiç de hafife alınacak bir iş olmadığından emin olabilirsiniz. O durumda denizi iyice biliyor olmanız, bildiğinizden iyice emin olmanız ve de denizlerin aşılmak için yaratıldığını unutmamanız gerekir. Tüm denizlerdeki her tür hava şartına dayanıklıdır diyebileceğim bir tekne olan Spray'in planlarını ve tüm ölçülerini verdim. Ama şunu da eklemeliyim ki, biraz olsun başarılı olmayı garantilemek için tekneyle birlikte deneyimin de seyretmesi şart. Gerçi başarılı bir navigator ya da denizci olabilmek için ille de insanın boynuna katran dolu bir kova asması gerekmiyor. Ayrıca insanın kıyafetindeki pirinç düğmelere fazla kafa yormasının da geminin güvenliğine hiçbir faydası olmuyor. Belki bir gün sevgili yaşlı Spray'in çizgilerinde bazı değişiklikler yapmayı gerekli görebilirim. Ama güvenlik açısından bakacak olursak şu anki sınırlı deneyimime dayanarak keyif gezginlerininkine kıyasla onun sağlam atlarını kesinlikle tavsiye ederim. Spray gibi bir teknede pratik yapmak genç denizcilere çok şey öğretecek ve onları çok daha önemli teknelere hazırlayacaktır. Ben kendim dahi sprey ile yaptığım seyirlerde bugüne kadar seyrettiğim tüm gemilerdekinden çok daha fazla denizcilik öğrendiğimi düşünüyorum. Erdemlerin en yücesi olan sabır konusuna gelince, Sarp ana kara ile kasvetli Fuego arasında dümen tutmak zorunda kaldığım o zorlu yelken seyriyle Magellan boğazını geçerken dümende oturmayı, akıntıya karşı savaşarak günde 10 mil yol yapmaktan memnun olmayı ve de bu şekilde bir ay geçirdikten sonra geri dönmek zorunda kaldığımda eskisi gibi yine akıntıya karşı savaşarak tüm bu yolu yeniden yapmayı ve de bunu yaparken de eski bir melodi mırıldanabilmeyi öğrendim. Fırtınada 30 saat boyunca dümende oturmak dahi insani dayanıklılığımı aşırı derecede zorlamadı. Kürekleri asılıp tekneyi limana doğru ya da liman dışına çekmek, spreyin ekibi için garip bir deneyim değildi. Teknem nerede olursa olsun, günler benimle birlikte hep mutlu bir şekilde geçti. Son. Kitabın sonu. 7 Mart 2017. Sayfa 208.